Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. Başkent'e Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz, program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimize hemen bir köşemizle başlıyoruz. Dünya bir hazine. Sevgili dinleyenlerimiz köşemiz başladı. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili, UNESCO uzmanı sevgili Şule Ürün bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, bugün genç bilim kadınlarına destek bursu programından söz edeceğiz ama yeni bir program değil galiba bu UNESCO için ve ülkemiz için, değil mi sevgili Şule Ürün?
Evet, aslında UNESCO tarafından başlatılan bir girişim. UNESCO ile kozmetik alanında dünyaca ünlü bir özel sektör temsilcisi vakıf işbirliğinde yürütülmekte 20 yıldır. Hatta önümüzdeki yıl 2018 yılında 20. yıl etkinlikleri Paris'te gerçekleşecek programın. Biz programın ulusal bir uzantısını yürütüyoruz diyebiliriz. 2003 yılında Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA ile Bahsekonu Özel Vakıf işbirliğinde süreç başlıyor. 2013 yılında ise biz bu ilgili firma ile birlikte işbirliğinde süreci devam ettiriyoruz.
Evet.
Milli komisyonumuzda.
Evet. Şimdi ne zaman başladı başvurular? Birazcık söz edelim. Ne zamana kadar yapılacak ve kapsamında neler var?
Kasım'da başvurular başladı. 15 Şubat 2018 tarihine kadar başvuru sistemi açık olacak. Doktorasını bitirmiş genç bilim kadınlarını yaşam bilimleri ve malzeme bilimleri alanında başvurmaya bekliyoruz.
Evet. Kapsamında neler var?
Programın kapsamı şöyle. Aslında doğa bilimleri, UNESCO'nun doğa bilimleri sektöründe verilen bir burs ve bursun uzantısı program. Genç bilim kadınlarına destek bursları UNESCO'nun iki küresel önceliğinden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin aslında vurgulandığı bir burs programı. Bu anlamda çok önemli UNESCO tarafından ve daha önce bu burs programında Nobel almış adaylar var, kazanmış ve Nobel bursunu kazanmış adaylar var. Bu nedenle çok önemli. Yaşam bilimleri ve malzeme bilimleri dedik. Yaşam bilimleri ve malzeme bilimleri alanında biyoloji, biyoteknoloji gibi, kimya gibi temel bilimleri, yaşam bilimleri, tıp olabilir veya nanoteknoloji olabilir. Bu tarz alanlardaki detaylar internet sitemizde mevcut. Adaylar, başvurmak isteyenler oradan bakabilirler detaylı olarak. Kapsamında bunlar bulunuyor.
Evet. Şimdi Nobel adayları olanlar vardı dediniz. Peki neye göre belirlenecek bu seneki başvurular?
Başvurular aslında adayların tamamen bilimsel yetkinliklerine göre jürimiz tarafından belirleniyor. Burada Milli Komisyonumuz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve atanan bir jüri var. Bu kişiler Türkiye'de dünya çapında ünlü akademisyenlerden oluşuyor ve jüri başkanımız Sayın Profesör Doktor Meral Özgüç, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda yönetim kurulu üyemizdir. Evet. Onunla birlikte biz bu programı yürütüyoruz Milli Komisyonumuzda. Kendilerinin çok değerli katkılarıyla. Jürimiz adaylardan gelen başvuruları bilimsel yetkinliklerine ve araştırma projesinin bilimsel özgünlüğüne göre değerlendirerek, oylama yaparak seçecekler ve 3 kişi yaşam bilimleri, 3 kişi malzeme bilimleri alanında bu bursa layık görülecekler, evet, diye umuyoruz.
Peki şimdiye kadar ne kadar burs verildi acaba? Belli bir miktar var mı?
Aslında çıkan? Şöyle, şimdiye kadar yaklaşık 90 kişiye burs verildi. Hı hı. Milli komisyonumuzla yürütülen bu süreçte tabii her yıl 6 kişi olmak üzere geçmişe doğru gidildiğinde yaklaşık 90 kişiye ödül verildi.
Evet.
Bu ödülün tabii şöyle bir önemi var. Bu ödül verilen kişiler içerisinden biz jürimiz bir aday belirliyor bu 6 kişiden her yıl ve bunu UNESCO'ya başvuruyor ve bu kişi Yükselen Yetenekler diye bir UNESCO'nun başka bir programı, hı hı, var. Uluslararası Yükselen Yeteneklere aday gösteriliyor. Yani burada ulusal bir burs programı olarak başlayıp uluslararasına aday çıkaran bir sistem olması açısından çok
biz
önemli.
Biz de çıkardık böyle, evet, adaylar.
Evet evet, daha önce 2 aday bu şekilde çıktı. Şimdi yeni başvurumuzu yaptık, bekliyoruz. Tabii şu anda açıklamıyoruz ama bekliyoruz. İnşallah olumlu bir sonuç bekliyoruz. Mart ayında açıklanacak.
Evet, İnşallah umarız güzel sonuçlar olur. İnşallah. Ülkemizden de birilerinin bu anlamda ödül aldığını yine Hayatın Sesleri programı aracılığıyla dinleyicilerimize, İnşallah, paylaşabiliriz. Peki gelelim bu seneye. Bu sene miktar belli mi? Ne kadar alacaklar?
Evet.
Ödeme şekli nasıl olacak
şu
bursların?
Şekilde. Oluyor. Öncelikle adaylar belirlendikten sonra bir ödül töreni yapılıyor. Bahsekonu vakıf tarafından, hı hı, genellikle İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Bu ödül töreninden itibaren adaylara bir miktar yatıyor. Tabii toplam burs miktarımız bir yıllık da kullanmak üzere projede 50.000 TL. Hı hı. Daha önce farklı bir para biriminden yürütüyorduk ancak bu yıl buna dönüştürdük. Birlikte yaptığımız görüşmeler sonrasında. Yani ödül 50.000 TL kişi başına.
Evet. Bursun başlatılması ve ödeme şekli nasıl oluyor peki?
Bursu adaylar kazandıktan sonra ödül töreninin ardından hemen, yani verildikten sonra ödül başlatılıyor, yatırılıyor. Daha sonra bir ara rapor bize gönderiyorlar. İkinci bölümünü yatırıyoruz.
O ara rapor neyi kapsaması gerekiyor?
Yaptığı çalışmalardaki ilerlemeyi bize raporluyor. Jürimiz tarafından bu ara raporda değerlendiriliyor. 6 ay sonra bize
iletiyorlar. İstenilen şekilde ilerleme gösteremediyse?
Ya şimdiye kadar böyle bir şeyle açıkçası karşılaşmadık ama tabii o zaman sorular sorulabilir. Tekrar başka raporlar istenebilir veya görüşülebilir.
Evet, ama şimdiye kadar hiç öyle bir şey olmadı. Gayet başarılı bir şekilde, hı hı, kadınlarımız devam ettirdiler.
Evet, Türkiye'de
diyorsunuz.
Kadınlar gerçekten bilim alanında çok iyi çalışmalar yapıyorlar ve biz hani bunları gerçekten projelerimizde görüyoruz. Bize başvuran projelerde görüyoruz ve bu potansiyeli UNESCO'ya taşımaya çalışıyoruz.
Evet, şimdi tabii verilen burs ve ödeme şeklinden söz ettik ama bunların yerine getirilmediği takdirde bir takım yükümlülükleri olacak mıdır sonrasında?
Burs kesilebilir, yani alınabilir sadece, hı-hı, bu olur. Yani bu açıkçası çok hani karşılaşacağımız bir durum olmadığını düşünüyoruz.
Evet, peki bursa dahil olmayan giderler var mı? Örneğin
şöyle,
bilgisayar gibi.
Tabii evet. Şimdi önemli olan hani temel malzemeler, bir deney yapabilmek için temel malzemeler, daha çok şöyle söyleyebilirim, sarf malzemeleri kapsıyor, hizmet alımı da yapılabiliyor ama çok fazla alet alımını kapsamıyor. Daha çok sarf malzeme alımı gibi kalemleri kapsıyor.
Evet, bu yıl çok müracaat var mı şu tarihe kadar?
Şu anda bilmiyoruz çünkü sistemimiz değiştiği için sisteme internet üzerinden bu vakfın bir forwomeninscience.com diye bir internet adresi var. Başvurular artık buradan yapılıyor. Elle değil.
Eskiden tamamen daha mı farklıydı?
Evet, eskiden
bir değişiklik var.
Eskiden başvuru dosyaları milli komisyonumuza geliyordu. Biz evrakları dosyalıyorduk ve jürimize bir panelde sunuyorduk. Şimdi ise her şey tamamen online. Evrak alımı yok. Tamamen sisteme istenilen evrakları tek tek girerek ve projelerini orada anlatarak oraya kaydediyorlar ve daha sonra bize verilecek olan şifrelerle jürimiz adayların evraklarını oradan değerlendirme, evet, imkanı bulacaklar.
Peki yaş sınırı nedir başvuru,
evet,
için?
Evet, bu da çok önemli. 40 yaşını geçmemiş olma şartı var. Çünkü adı üzerinde genç bilim kadınlarına destek, evet, bursları. Tabii oraya UNESCO'nun, evet, farklı bursları da var. Bu firmayla birlikte yürüttü. Bu burslarda yaş sınırı olmayabiliyor. Çünkü bunlar daha farklı kapsamları içeriyor. Ancak bizim programımız için 40 yaş sınırı var.
Evet, diğer ülkeler için de bu yaş geçerli herhalde, değil mi?
Şimdi her ülkenin yürüttüğü program farklı olmakla birlikte 3 aşağı 5 yukarı aynı kriterler geçerli olabilir. Hı hı. Ulusal program, tabii onlar kendi milli komisyonlarıyla karar veriyor. Biz de bunu kendi kurumsal kimliğimizle karar veriyoruz.
Evet. Peki siz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak genç bilim kadınlarına yönelik araştırmalarınız var mı? Neler yapıyorlar bu burslara başvurmadan önce? Onları bursa davet ettiğiniz kadınlarımız oluyor mu?
Yok, açıkçası bu şekilde yürütmüyoruz.
Nasıl yürütüyorsunuz?
Tamamen ilana çıkıyoruz ve onlar kendileri adaylarını bulup kendileri bu sistemi yürütüyorlar ve başvurularını yapıyorlar. Tabii ki biz bunu üniversitelere, YÖK'e, bütün bilimsel platformlara, TÜBİTAK'a, TÜBA'ya ve aklınıza gelebilecek bütün araştırma birimlerine biz Milli Komisyonumuzdan resmi yazıyla bunu gönderiyoruz ve ilana çıkıyoruz. Evet. Sitemizde yayınlıyoruz. Bu vakıf yayınlıyor. Bu şekilde bilim çevrelerinde zaten bilinen bir burs. Yine afişleri var. Afişlerini gönderiyoruz. Üniversitelere asılmasını sağlıyoruz. Bu şekilde yayılıyor ve herkesin haberi oluyor. Hatta bekleyenler oluyor ve Milli Komisyonumuzu arıyorlar. Bu sene başladı mı süreç, biz başvurmak istiyoruz diye arayanlar oluyor.
Ne güzel. Peki kadınların daha çok müracaat ettikleri araştırma alanları hangileri?
Yaşam bilimlerinden daha çok başvuru oluyor. Çünkü temel bilim olduğu için yaşam bilimleri daha çok yaşamda daha fazla oluyor. Şimdiye kadar öyle oldu. Malzemede daha az oldu. Ama yani şöyle kaç diyelim, mesela örnek vereceğim. 60'a yakın yaşam bilimlerinde iken 40 malzeme gibi, malzeme bilimleri gibi. Ama tabii her yıl bu oran değişebiliyor.
Değişebiliyor. Bu seneki müracaatlar Şubat'ın kaçına kadar dediniz?
15 Şubat 2018 tarihine kadar bekliyoruz.
Evet. İsterseniz bir de adres verelim. Belki, peki yurt dışından genç Türk kadınları katılabilecekler mi?
Tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı var. Çünkü tamamen bizim ulusal bursumuz.
Orada yaşayan yurttaşlarımız için.
Onlar eğer buranın, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseler ve koşulları sağlıyorlarsa memnuniyetle başvuru alabiliriz tabii ki.
Evet.
Site adresimizi verelim. Tekrar etmek gerekirse www.forwomeninscience.com. Zaten UNESCO Türkiye Milli Komisyonu internet sitesinden de unesco.org.tr adresimize girerek oradan bu linke ulaşabilirler çok rahat.
Buradan bilgi de alabilirler herhalde, değil mi? Aynı zamanda bilgi adresi.
Tabii tabii. Bu adrese tıkladıklarında ve sisteme girdiklerinde başvuru koşullarını Türkiye'de Türkiye bölümünü seçerek başvuru koşullarına ilişkin bütün bilgilere oradan ulaşabilirler. Eğer ekstra bilgiye ihtiyaç duyarlarsa Milli Komisyon'dan beni her zaman arayabilirler.
Evet, Şule ürüne ulaşmaları yeterli, UNESCO uzmanı. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Biz de genç girişimci kadınlarımıza başarılar diliyoruz. Var mı eklemek istediğiniz, bizim unuttuğumuz bir şey?
Unuttuğumuz bir şey yok, sadece genç bilim kadınlarını cesaretlendirmek istiyorum. Onların başvurularını bekliyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. O başvuruların sonuçlarını yine dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Dünya Bir Hazine köşemizde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili, UNESCO uzmanı sevgili Şule Ürün bizlerle birlikteydi. Konuğumuza teşekkür ediyoruz.
Çifte kurban. aman aman. Sevdiğinin uğruna
Türkiye'de saatlerimiz 15.20'yi gösteriyor ve hemen konuğumuzla siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini tanıştıralım istiyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın İbrahim Ethem Polat bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Evet, bugün Arap şiirinde Türkler diyeceğiz. Çünkü Arap şiirinde hep kahramanlıklarıyla biliniyor galiba Türkler hocam. Ancak bunun kökeni çok eskiye dayanıyor galiba. Evet. Geçmişte, tarihimizde, Orta Doğu'daki Türk varlığına bir bakarak başlayalım isterseniz. Ne dersiniz?
Tabii ki, teşekkür ediyorum. Biz bu fırsatı verdiğiniz için. Orta Doğu'da Türk varlığı ve Türklerin Arap şiirinde yer alması İslamiyet'ten önceki dönemlere denk geliyor. İslamiyet gelmeden 500'lü yıllarda bile Türkler için yazılmış Arapça şiirler mevcuttur. Burada birinci imajı oluşturan Türk imajı korkulan Türk'tür. Savaşçı, çok evet. iyi ok atan, çok iyi atabilen, binen, çok iyi kılıç kullanan. İlk Arap şiirinde baktığımız zaman 500'lü yıllarda İslamiyet'ten yaklaşık 100 yıl önce eli kılıçlı Türk'ü görünce develerimi sulaktan alıp hemen oradan kaçtım diye Arap şiiri var. Bu birinci imajı oluşturuyor Türkler için aynı zamanda.
Yani İslamiyet gelmeden önce yazılmaya
önce,
başlamış.
500'lü yıllarda yazılmış. İslamiyet'ten önce de Araplardaki en önemli meziyet güzel söz söyleme, hitabet ve şiir yazmaktır. Hı hı. En önem verdikleri iki konu bu idi Arapların. Bu tabii tek bir dilde anlaşılan bir dilde farklı lehçelerle konuşsalar da anlaşılabilen bir dille, lehçe ile yazıyorlardı kendileri şiirlerini. Buradaki ilk örnekleri tespit edebiliyoruz. Burada konunun başından itibaren alıyoruz ama öncelikli olarak şunu söyleyelim. Hiçbir dünya milletler tarihinde bir milletin bir başka milleti övmek için bu kadar övgü şiiri gerek şiir olarak edebi ürün gerek nesir olarak kaleme aldığı görülmüş değil.
Evet.
Yani Arapların cahiliye dönemine itibaren başlayarak programımızın sonunda arz edeceğim. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'nda vermiş olduğu mücadele için bile övgü şiiri yapılmış.
Yazmışlar.
Ve zaman katlanmıştır. Edebiyatçı ile tarihçinin farkı şudur. Tarihçi konuları bir düzlem olarak alır ama edebiyatçı zamanı katlar ve geçmişin kahramanıyla günün kahramanı yüz yüze getirir. Hmm. Geçmişin en büyük kahramanı da Selahaddin Eyyubi ile kıyaslanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda vermiş olduğu mücadele ve bu şiiri yazan da Arapların Mısır'daki en büyük şairi Ahmet Şevki, sıradan bir metin değil ve bu şairlerden sonra Orta Doğu dünyasında gelen liderlere yazılmış, tarihe geçmiş büyük şiirler de yer almış değil. Yaklaşık olarak 100 yıldır.
Evet.
Bunu da belirtmek gerekir.
Peki en fazla şiir ne zaman yazılmış acaba?
Şiirlerin en çok yazıldığı dönem Selçuklular dönemi, ki bu dönem içerisinde iki büyük istilaya maruz kalmış İslam dünyası ve bu iki saldırıyı bertaraf eden Selçuklu Türkler olmuş. Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Buradaki saldırıların en büyüğü Haçlı saldırıları, Haçlı seferleri dediğimiz yaklaşık 200 yıl sürmüştür. Hı hı. 1096 yılında başlamış, 1197'lere kadar süren bir süreç var.
Evet.
Ve diğer bu saldırılar iç içeyken bir de Moğol saldırıları olmuştur. Bizim Orta Asya'dan gelen amca çocukları diyorum, henüz İslamiyet'i kabul etmemişler. Anadolu işlerine de kadar gelip taş üstüne taş koymamışlar ama daha sonra Altın Orda Devleti'yle İslamiyet'i kabul edip yıktıkları her yeri yaparak geri çekilmişlerdir. Bu saldırıları da bertaraf eden gene Selçuklular, Memluklular, sonraki devamları olan grup. Bu ne demek? Burada yazılmış olan korkunç bir külliyat var Selçuklu sultanlarına bu mücadeleden dolayı ve Haçlı seferlerinden sonra da Moğol işgalini durduran Memluklu sultanlarına da çok yoğun şiirler yer alıyor. Bu ne demektir? Mesela 1260 yılında Aynu Calut'ta Sultan Baybars Moğolları durdurmuştur ve Moğolların Anadolu'nun daha fazla içine girmesini ve Mısır'ı ele geçirmelerine izin vermemiştir. Büyük Arap tarihçisi Nikola Ziyade diyor ki, kendi metninden Türkçe'ye kazandırdım. Eğer diyor Aynu Calut'ta Moğollar durdurulmasaydı İslamiyet bugüne kadar bu şekilde gelerek ilerlemeyecekti. Biz ne bir Arapçadan, ne bir Arapça kitaplardan, ne Arap dilinden, kültüründen söz edemeyecektik. Çünkü hepsini yakıp yıkıp öldürüyorlardı. Bugüne ulaşmayı sağlayan da gene Moğolları durduran Memluklu Sultanı, ki onların devletinin adı Devleti Türkiye'dir. Türk devletidir.
Evet.
Malumunuz Mısır'da kurmuşlardır 1200'lü yıllarda ama onlardan önce biz daha 1000 yılına gelmeden Mısır'da iki devlet kurmuştuk. Tolunoğlu Ahmet ve Aşitoğlu Muhammed, iki Türk Mısır'da 1000 yılından önce iki devlet kurmuştu. Burada tabii büyük bir külliyat var. Bu sadece savaşlarda kazandığımız zaferlerle ilgili bir külliyat değil, yapmış olduğumuz imar çalışmalarına da çok büyük övgüler var. Dönemin en güzel hastanelerini yapmış olmamız, kervansaraylarını yapmış olmamız, darüşşifaların yanı sıra güzel imarlı binalar yapmış olmamız ve bunları yapacak insanlara da imkan sunacak bir medeniyeti kurmuş olmamız.
Ama nedir? Özellikle Türkler ve savaş üzerine yazılmış galiba, değil mi?
Hem savaştaki bu göstermiş oldukları başarılar ki, yani
evet,
İslamiyet'i koruyan, İslamiyet'in kılıcı olarak görülmüşler. Şöyle ki, Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Kudüs'ü kurtardığında Arap edebiyatının en önde gelen 50 şair ona övgü yarışında bulunmuştur. Ve bu şiirlerde hep Türk devleti olarak anılmıştır Selahaddin Eyyubi. Bir devleti Türkiye azzet milletül Arap diye başlar şiirler. Hı hı. Türk devleti sayesinde Arap milleti yüceldi ve Türk'ün kılıcı sayesinde Haçlılar zelil oldu.
Evet.
Şeklinde Türk devleti olarak övgüler var. Bunun yanı sıra kılıcımızın yanı sıra da bahsettiğim gibi imar çalışmaları. Kanuni Sultan Süleyman'dan başlayalım. Daha sonra Endülüs'te Yahudiler kıyama uğradığında 2. Beyazıt'ın Endülüs'teki Yahudileri seferatları İstanbul'a getirmesi üzerine yazılan övgü şiirleri, takdirnamelerden alalım farklı farklı durumlarda. Daha sonra ilerleyen süreçlerde Sultan Abdülhamit'in imar çalışmaları Orta Doğu üzerinden, en azından yapmış olduğu saat kuleleri, yeni modern okullar üzerine yazmış olduğu yazılan övgü şiirleri var.
Ve peki biz bunların hepsini koruyabilmiş miyiz şimdiye kadar?
Bu şiirlerin tabii külliyatın bizden önceki hocalarımızın kısmen çeviriler. Özellikle Haçlı Seferleri dönemi üzerine de benim çalışmam. Hocalarımızın ve acizane bendenizin bu mevcut olan şiirlere, ulaşmış olan şiirlere sahibiz. Bunlar hala Arapça eserlerde, kitaplarda yer almaktadır.
Çok uzun soluklu bir çalışma olmuştur
tabii
hocam.
Burada tabii bize ne sağlar pratikte? Şimdi bir Arap yönetimleri var, bir de Arap halkları var diye ben her zaman ayırmakta fayda görüyorum. Arap yönetiminin bazı dayatmalarıyla Türkler ve Osmanlı sömürgeci olarak, hı hı, bazen ideolojik olarak görüldüğünde biz bu edebi metinleri onların önlerine koyabiliyoruz. Döneminizin en büyük şairi buyurun bunları yaptık diye sömürmediğimizi, artı değer ürettiğimizi, pek çok dilin, kültürün bugüne ulaşmasını sağladığımızı ki şöyle düşünebiliriz. Fransa'nın Fas-Tunus Cezayir'de kalma sürecini ele alalım. Değil mi? Kendi dilleri neredeyse evet. ortadan kalkmış. Fransızca hakimiyeti. Ama 1000 yıldır o bölgedeyiz ve bu kadar yaygın bir Türkçe ortada yok. En büyük sömürü hareketi dil ile olur, asimilasyon. Kendi dilimizi de dayatmış değiliz ki dayatabilecekken. Bütün hı hı. yazışmalar her şey Türkçe olacak, Türkçe konuşulacak diye. Bugün Arap arkadaşlarımızla da oturduğumuz zaman biz Arapça konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani onlar Türkçeyi öğrenmiş evet, olsalardı evet. Türkçe konuşacaktık. Bunu birkaç kere de çeşitli Arapça konferanslarda da yaşadık. Mesela bir konferansın esnasında bir Arap üniversite öğrencisi arkadaşımız ben bu alaka ve ilişkileri anlatırken güzel anlatıyorsunuz da Osmani Yunus Esmerana dedi bana oradan. Ben Arapça anlatırken Osmanlı bizi sömürdü diye. Ben biraz durdum ve Türkçe konuşmaya devam ettim. Türkçe konuşunca yanımdaki oturum başkanı Arap profesör hocam اَزُنُوا نَس۪يتَ اَنَّكَ اَنْتَ تَتَحْدَسْ بِاللّٰهَ تُرْكِيَ dedi bana. Hocam sanırım daldınız, Türkçe konuşmaya başladınız, anlamıyoruz. Evet. لَا نَفَمْ شَيْيَنْ dedi. Tekrar Arapça konuşmaya döndüm. Bakınız dedim, 1000 yıldır buradayız ve hiçbiriniz Türkçe anlamıyorsunuz. Hı-hı. Aynı şekilde yani İtalya'nın Libya'da yaptıkları farklı farklı veya Orta Doğu coğrafyasındaki İngilizcenin hakimiyeti. Bunu yapmış olsaydık bugün hepiniz konuştuğumuz Türkçeyi anlıyor olacaktınız diye bunlar edebi verilerimiz, varlığımız, medeniyete katkımız, hem sahip çıktık kılıcımızla, cengaverliğimizle, hem de farklı medeniyetlerin de günümüze ulaşmasını sağladık. Bu şiirler dediğim gibi Cumhuriyet döneminden Atatürk'e bile yazılmış olan Arapça evet, şiirlerdir.
Gelelim oraya, süremizin evet. de sonuna geliyoruz. Atatürk'e yazılmış, Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılmış pek çok şiir evet. var tabii, dediniz.
Tabii. Yani Meşrutiyet döneminden itibaren
örnekler var mı
yazılıyor tabii. Mısırlı, kendisine Emir-i Şuara, şairlerin prensi deniyor. Mısır'ın bir numaralı şairi o dönemde. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ndeki bu yapısını görünce bütün İslam dünyasının umudu ve son kaleyi savunan kişi olarak görüyor ve Allahu Ekber diye başlıyor şiirinde. Allahu Ekber, bu fetihte ne büyük hikmetler var. Ey Türklerin Halidi, hatıralarda canlandırdın Arapların Halidini. Arapların en büyük İslami dönemde fetihleri yapan Halid bin Velid'le kıyaslıyor. Ardından da Selahaddin Eyyubi ile. Zaferle biten bir savaş sonrası onurlu bir barış. Kılıç kınında ve hak sahiplerinde. Savaşta isabetli olan ne güzel bir arzu. Fikirde kaybetmeyen ne iyi bir ideal. Hak yolda hepsi şerefti adımlarının. En üstün sendin akan kanı durdurmada. Savaşın haksız ve edepsiz yapıldığı bir zamanda Selahaddinlerin savaşını örnek aldın. Sadece savaşmıyor, barış hı-hı. zamanında da en adil barışı yapan kişi olarak Arapların İslami dönemdeki değil mi? Yani İslami bir kahraman olan Halid bin Velid ile yine Selahaddin Eyyubi ile zamanı katlayarak iki liderle, iki kahraman isim ile Mustafa Kemal Atatürk'ü de karşılaşıyor. Safahat'a geldiğimizde de Mehmet Akif Ersoy'un da aynı şekilde Çanakkale şehitlerini Selahaddin Eyyubi ile karşılaştırarak, Kılıç Arslanlar da karşılaştırarak oradaki kahramanları yapması, bu şekilde edebiyatçıların geçmiş kahramanları günümüze takdim etmeleri ki şair bir zaferi kutsamazsa şiirinde o zafer zafer sayılmaz.
Evet.
Zaferleri şairler ölümsüzleştirir. Zaten şiirleriyle de Orta Doğu coğrafyasında Müslüman halklara da değil mi? Müslüman kardeşlerimize de yapmış olduğumuz katkıları sadece tarihi belgeler olarak değil, halklar adına konuşan folklorik değerler bunlar. Hı hı. Sosyolojik metinler aynı zamanda halkların da ne duyduğunu, ne hissettiğini bize günümüze kadar ulaştıran tarihi vesikalar, edebi pencereden tarihi vesikalar sayılmaktadır.
Peki efendim, şimdi Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bitmiş mi şiirler, ne zamana kadar devam etmiş? Mesela hala yazılıyor mu diye sormak istiyorum.
Şimdi buradaki ilk imajlar derken çok farklı imajlar yaşandı tarih boyunca. Cahiliye dönemindeki savaşçı Türk İslamiyet'in gelmesiyle birlikte İslamiyet'i koruyan kılıcıyla koruyucu hami Türk, ki bu tamamıyla Cumhuriyet dönemine kadar gelmiş Sultan Abdülhamit, Abdülmecid, hepsine yazılan şiirler var. Daha sonraki bu Rus devletlerin oluşmasıyla birlikte kendi ideolojilerine çekilmiş Orta Doğu halkları da. Burada da bu sefer devletlerin tarih kitaplarına koyduğu bilgilerle bu sefer de biraz uzak durulması gereken Türk'te bir imajda bir kırılganlık var farklı olarak. Fakat daha sonraki gerek sosyal kurumların yapmış olduğu çalışmalarla, özellikle takdir edeceğim kurum TİKA'nın yapmış olduğu çalışmalarla ve siyasi olarak da gündeme gelen bazı konularla tekrar yeniden bir Türklere karşı imajın Afrika'ya kadar düzeldiğini görüyoruz. Ama Cumhuriyet döneminin belli bir sürecine kadar bir ne oluyor? Şey olarak, imaj olarak bir kırılma kısa dönemli olarak yaşanıyor. Yavaş yavaş toplandığını görüyoruz. Ben tabii halkların değerlere bakışı üzerinden konuşuyorum. Yönetimler farklı, halklar farklı, yöneticilerle hala bir bakış açısında sorun olduğu eğitimli insanlarla tartışmalarımızdan görüyoruz. Bizim buradaki anlatmak istediğimiz ve bizim de cevap vereceğimiz verilerimiz var diye affınıza sığınarak ifade edeyim. Öğrencilerime de bunu anlatırken şunu söylüyorum. Bizim kültürümüz, biri bize bu şekilde laflar söylediğinde taş yok mu taş kültürü değil. Bizim bir edebi metnimiz var. Kelimelerle çarpmamız ve cevabımızı vermemiz gerekir. Allah'a şükür bu metinlerimiz var. Bunlarla cevap verebiliyoruz. Bunlar da sultan patron ilişkisi içerisindeki şair patron ilişkisi de vardır tarih içerisinde. Onlarla ilgili bir konu da değil, samimi olarak dile getirilmiş ifadelerdir.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu ben konuda bilgilendirdiğiniz için sizi yeniden stüdyomuzda görmek, ağırlamak
çok
isteriz. Sağ olun.
Teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın İbrahim Ethem Polat bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza.
Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım. Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar. Ben sensiz her şeye sustum. Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elinden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. Kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Thank you.
geceydi ruhum. Gün misali gözlerinde güneşi buldum. Bir dertli rüzgardım estim. Umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Yaşamak üzerine ve yaşanmış bir öykü paylaşacağım sizinle. Yaşanmış bir öykü bu. Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü yaşayan benim. Ama önce şunu söylemeliyim. Kimimizin sandığının aksine bir tür savaş ya da kavga değil, aşılması gereken engeller bütünü ya da nice engeli aşmak için yılmadan mücadele etmektir benim gözümde yaşamak. Neden böyle düşündüğümü ve söylediğimi öykümü dinleyince anlayacaksınız. Bana hak verip vermemek sizin kararınız ve niyetim haklı çıkmakta değil, sadece anlamanız. Neyse, hadi ben öykümü anlatayım bir an önce. Bir soruyla başlayayım. Siz hiç sarp bir kayalığa tırmandınız mı? Sizi bilmem ama ben bir bakıma tırmandım. Yerden yüksekliği yalnızca 50 santimetreydi üstelik. Şaşırdınız değil mi? Doğru duydunuz, merak etmeyin. 50 metre değil, 50 santimetre. Yani yarım metre. Siz farkında olmayabilirsiniz belki ama yerden 50 santimetre yükseklikte bir yatak, 50 metre yüksekliğinde sarp ve tırmanılması beklenmedik tehlikeleri göze almayı gerektiren bir kayalıkla eş değer olabiliyor bazılarımız için. Yürüme engelliyim ben. Bu da hayatımın ve gündelik yaşantımın büyük bir bölümünü tekerlekli sandalye üzerinde sürdürdüğüm anlamına geliyor. Tabii zaman zaman tekerlekli sandalyemden bir koltuğa ya da uyumak üzere yatağıma geçtiğim, halıya yarı uzanıp gazete okumak için, ki bundan hoşlanırım, yere indiğim oluyor. İşte böyle zamanlardan biriydi yıllar önce. Annem, babam ve kardeşlerim bir komşu ziyaretine gitmişlerdi. Benim o akşam için planım birkaç gündür okuma fırsatı bulamayıp biriktirdiğim gazeteleri okumaktı ve evde oturmayı tercih ettim. Odama geçip gazetelerimi tarih sırasına dizdim, halıya yarı uzandım ve birer birer okumaya başladım. Aradan ne kadar zaman geçti bilemiyorum ama tam son gazetenin ilk sayfasını okuyup bir sonraki sayfayı çeviriyordum ki elektrik kesildi. Birazdan gelir herhalde diye düşünerek bir süre bekledim. Ancak öylece beklemekten de sıkıldım tabii bir süre sonra. Ne yapsam diye düşünürken aklıma çalmayı çok sevdiğim pilli küçük orgum geldi. Bilenler hatırlar, pek revaçtaydı o zamanlar. El yordamıyla arayıp buldum onu. Bir de minder aldım ve odamın açıldığı balkona çıktım. Küçük bir sehpa bulunurdu her zaman balkonumuzda. Mindere oturdum, sehpayı önüme çektim, orgumu üzerine koydum ve en sevdiğim şarkıları çalmaya başladım. Biraz sonra pat diye bir ses duydum sehpanın üzerinde. Sadece ay ışığının aydınlığında bir de baktım ki hayli iri bir çekirge. Yüzü bana dönük, öylece duruyor. Neden bilmiyorum, ürktüm. Hafifçe yana doğru kımıldandım, aynı yöne döndüm. Takip ediyordu sanki beni. Ürkme duygusu yerine korkuya bırakmıştı bu arada. Nedensiz ve hatta komikti belki ama korkmuştum işte. Ancak geri geri kayıp balkon kapısını nasıl buldum, çabucak içeriye girip balkon kapısını nasıl hızla kapattım, siz düşünün. Bir süre öylece oturup sakinleşmeyi bekledim. Sonra yine oyalanmak için bir şeyler bulma ihtiyacı hissettim. Orgun balkonda kalmıştı. Elektrik hala kesikti ve ben sıkılıyordum. Oysa dışarıda öyle güzel bir yaz gecesi vardı ve o gece yıldızlar öyle parlak ve öyle güzel görünüyordu ki. Hiç değilse onları seyretmek ne güzel olurdu. Bunun için odamın penceresinin hemen önündeki yatağıma çıkman gerekiyordu. Ama nasıl? O zamana kadar yardımsız yapmayı başaramamıştım bu işi. Derin bir nefes aldım ve denemeye karar verdim. Aslında çılgınca bir karar sayılabilirdi bu. Çünkü önce diz üstüne kalkmam ve hem bunu yaparken hem de sürecin tamamında dengemi çok iyi sağlamam gerekiyordu. Aksi takdirde düşebilir ve başımı bir yandaki kalorifere ya da diğer yandaki dolabın kenarına çarpabilirdim. Üstelik yalnızdım. Yine de denemek ve daha da ötesi başarmak zorundaydım. Zamanı gelmişti. Bunu hissedebiliyordum. İlk iki denememde başaramadım. Neyse ki düşmeden ve kontrollü olarak oturabildim. Üçüncü denemem daha iyi gitti ama üzerimdeki giysilerle yatağımın örtüsü arasındaki sürtünme gücü sahip olduğum kas gücünü aştığından yine başarısız oldum. Dördüncü ve son denememde ise önce tırmanışımı zorlaştıran giysilerden kurtuldum. Sonra da milim milim tırmandım yatağın üzerine. Yaklaşık bir saat süren ve beni kanter içinde bırakan bu son denememin ardından iyiden iyiye düzensizleşen soluklarımın düzelmesi için sırt üstü uzanırken artık yatağımın üzerinde olduğumu fark ettiğim andaki mutluluğumu odamın duvarlarında çınlayan ve başardım sözcüğünden ibaret zafer çığlıklarımı düş gücünüze bırakıyorum. O çekirge sonra nerelere gitti kim bilir. Tek bildiğim o zamana kadar yeterince toplayamamış olduğum cesaretimi onun sayesinde toplayabilmiş olduğum. Dost sohbetlerimde yeri geldikçe sarf ettiğim bir cümle vardır. Derim ki, herkesin daha kendine büyüktür. İşte ben de kendi hayatımın en zorlu zirvelerinden birine tırmanmıştım o gece. Sonrasında ne mi oldu? Penceremi açtım, yıldızlara göz kırptım tabii. Onlar da başarımı, sevincimi ödüllendirdiler ve özene bezene kurdukları düş bahçelerinde gönlümce gezmeme izin verdiler.
Yürüyorum düş bahçelerinde, gördüm düşümden büyük bahçe yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine, neşesi gurbet selamlarından çok, neşesi gurbet selamlarından. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim, yakala saçından, tut hayatı çevir yüzüme. Öp öp a benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından, tut hayatı çevir yüzüme. Öp öp. Duruyorum vaktin seherinde, değiştirdim takvimleri, gece yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine, neşesi gurbet selamlarından çok. Neşesi gurbet selamlarından çok. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından, tut hayatı çevir yüzüme. Öp, öp, öp. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından, tut hayatı çevir yüzüme. Sessiz ellerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından, tut hayatı çevir yüzüme. Öp, öp, öp. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim. Yakala saçından, tut hayatı çevir yüzüme.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, bizler hafta sonundan hafta başını iple çekmiştik siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmayı çok istemiştik. Ancak tabii ki zaman su gibi açık akıp geçiyor. Hoş geldiniz başkente diyerek başlamıştık ama artık alasmarladık deme vakti geldi. Umarız siz sevgili dinleyenlerimiz de bizleri özlemle beklemişsinizdir. Bugünlük bu kadar diyeceğiz ama yarın siz sevgili dinleyenlerimize 15 haberleri sonra arasında yine başkente beklediğimizi hatırlamak istiyoruz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz müziklerimiz, konularımız ve konuklarımızla siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Evet, haftaya nasıl başladınız bilmiyoruz ama başlayan haftanızın en güzel şekilde devam etmesi dileğiyle Hayatın Sesleri ekibi olarak bizler Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar ve programı sunan ben Nilgün Doruk, yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Ayhan Taşçı ile beraber bugünlük bu kadar derken, sizler bu arada bizlerle iletişime geçmek isterseniz adreslerimizi de hatırlatalım sizlerle ayrılmadan önce. Elektronik posta adresimizi verelim önce: hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Sosyal medyadan da yine aradığınızda, Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceksiniz. Telefon numaralarımızı biliyorsunuz, program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Yarın saat Türkiye saatiyle 15'ten itibaren sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz ancak yarın sizleri yine başkente bekliyoruz. Hoşça kalın, görüşünceye kadar. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler. hocam.